Ayrım 9.
Marx ve Engels'in bu değerlendirmelerine karşılık Mazzini, Ledru-Rollin, Rouge, Avrupa'nın üzerine çöken alacakaranlığın nedenini bazı liderlerin şöhret düşkünlüğüne, kıskançlığına ve aralarındaki düşmanlığa bağlıyorlardı. Programlarını özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe, aileye, topluma inanmak olarak açıklıyorlardı. Ve kurtuluşu, tepesinde Tanrı ve onun kanunlarının, tabanında ise halkın bulunduğu bir toplumsal düzende buluyorlardı. Derginin son sayısında, birliğin üyesi Ekarius'un Londra'daki terzilerin durumu hakkındaki yazısı da yer alıyordu. Kendisi de şehirdeki dikim evlerinden birinde makaslar olarak çalışıyordu ve küçük zanaatçı atölyelerinin ortadan kalkarak yerine büyük fabrikaların geçmesinin tarihsel bakımdan olumlu bir belirti olduğunu fark etmişti. Ekarius, Karl ve Friedrich'in öğrencisiydi ve birçok bilim adamının ve ekonomistin Whiteling gibi kahinlerin anlayamadıklarını kavrayabilmişti. Ekarius, büyük burjuvazinin gelişimi ve yükselişinin proletarya devrimini yakınlaştırdığını görebilmişti. Mütevazi terzinin çağdaş olaylara materyalist bir bakış açısıyla yaklaşması Marx'ı çok sevindiriyordu. Heyecanla terziyi kutluyordu. Proletarya, barikatlarda ve savaş alanlarındaki zaferinden önce entelektüel alanda elde edeceği zaferle gelecekteki hakimiyetini ilan edecektir, dedi Marx. Engels, Manchester'a taşındığından beri iki dost arasındaki düşünceler, planlar, olaylar ve insanlara ilişkin değerlendirmeler içeren canlı paylaşıma mektuplar aracılık ediyordu. Marx bir mektubunda Engels'e Louis Blanc ve Ledru Rollin hakkında şunları yazmıştı. Louis, konuşmalarını asla doğaçtan yapmaz. Her sözcüğünü yazar ve ayna karşısında ezberler. Ledru ise daima irticalen konuşur ve ancak çok önemli konularda bazı notlar alır. Dış farklılıklarından tamamen bağımsız olarak Louis artık Ledru'nun yanında çok sönük kalıyor. Doğal olarak Louis, bu tehlikeli rakibiyle karşılaştırılmasını sağlayacak her tür fırsata sarılmak zorunda. Onun tarih çalışmalarına gelince, Alexander Dumas fıkralarını nasıl yaratıyorsa o da aynı şekilde yazıyor. Daima sadece bir sonraki bölümün materyallerini inceliyor. 10 yılın tarihi gibi kitaplar bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu, okuyucular gibi kendisi içinde de olayların yeni olması sebebiyle anlatımına belirli bir tazelik veriyor. Ama öte yandan eserin bütünlüğü üzerinde kötü bir etkide bulunuyor. Bu, Louis Blanc hakkında. Marx ve Engels, anlatım tarzları farklılığına karşın her ikisi de çok iyi üslup ustalarıydı. Engels, mektuplarında yabancı sözcükleri az kullanırken, Marx'ın mektuplarında bu tür sözcüklere çok sık rastlanırdı. Engels, Almanca, İngilizce ve Fransızcayı aynı anda kullanmayı seviyordu. Ama en çok ana dilinde ustaydı. Her iki dost da ince bir espri duygusuna sahipti. Farklı ama birçok bakımdan özdeş üslupları, gerçeğe sarsılmazca bağlılıklarını, yapmacık olan her şeye karşı tiksintilerini, yüksek insani gururlarını, iştenliklerini gayet açık, belirgin bir şekilde yansıtıyordu. Üslup daima insanın parmak izleri, yüzü ve gölgelerinin ifadesi gibi ayırt edicidir. İnsanlık tarihi boyunca tıpatıp aynı düşünen iki insan ortaya çıkmamıştır. Doğanın yaratıcılığı sonsuzdur. Ruhun kendine özgü bir ifadesi olan üsluplar da çok çeşitli ve birbirinden farklı. Marx'ın dili, inceliği ve mantıksal bütünlüğe sahip doğallığı ile etkileyici olan Engels'in biçeminden daha şiddetli yakıcıydı. İki dost, sözün düşünceye kayıtsız şartsız boyun eğmesini sağlamışlardı. Mekan ve çevre ile ilgili betimlemeler, isabetli nitelemeler, çarpıcı benzetmeler, doğru örneklemeler, eserlerinde ve mektuplarında olayların çok yönlü analizi, biçim ve öz bakımından kusursuz sonuçlar doğurarak birbirini izliyordu. İkinci bölüm. Sisler içinde bir ada. Ilık, rüzgarlı bir yaz günüydü. Friedrich, Ermen ve Engels pamuk işleme fabrikasının bürosundaki yorucu iş gününden sonra Manchester sokaklarında dolaşmaya çıkmıştı. eski sanayi kenti kirliydi. Rüzgar, kaldırımlardan eksik olmayan paçavra, pamuk ve çerçöpü kaldırıp hortuma katıyordu. Engels, bildiği yan sokaklardan şehrin kenar bölgelerine yöneldi ve Manchester'ı, Birmingham, Sheffield, sanayi kentleriyle Yorkshire ve uzak İskoçya'ya bağlayan ana yolda buldu kendini. Kuzey yolu geçmişin görünmez katmanlarını saklayarak kül rengi düğümler haline gelmiş şehirler arasında uzanıyordu. Buradaki tozlu zemin bir zamanlar düzgün Roma kaldırım taşlarıyla kaplıymış. Daha sonra Manchester yakınlarından kuzeye doğru ilerleyen Cromwell'in devrimci ordusu yamru yumru taşlar üzerinde at koşturmuş. Engels bitki kokularını içine çekerek bunları düşünüyordu. Yakın köylere giden posta arabaları, konforlu faytonlar ve biçimsiz omnibüsler gürültülü bir şekilde yanından geçiyordu. Friedrich ateşli bir avcıydı. Uzaklardan gelen zengin orman kokusunu derin derin içine çekerken, kışın omzuna av tüfeğini ve çantasını alıp tilki ve kuş avına çıkmanın ne kadar zevkli olacağını düşündü. Friedrich'in akşam gezintileri en çok 2 saat sürüyordu. Deneyimli bir dağcı gibi yavaş yavaş yürüyerek, varlıklı şehirlilerin tek tip evlerinin yanından geçerek geri dönüyordu. Küçük bahçeler sağlam parmaklıklarla çevriliydi. Oval tahlarda çiçekler açmıştı. Çakıl taşlı patikalar süslü eşiklere kavuşuyordu. Kalın perdelerden sokağa yumuşak bir ışık sızıyordu. Şehir merkezindeki Püriten tapınağın ve eski belediye binasının kontürleri alacakaranlıkta rahatlıkla seçilebiliyordu. Kanaldan hafif bir su sesi yayılıyordu. Eski geleneklerin kutsal bir şekilde korunduğu tüm İngiliz şehirlerinde geçmiş, mimarinin ve günlük yaşamın her ayrıntısıyla canlandırılıyor. Friedrich'in oturduğu ev, içeriden bir merdivenle ulaşılabilen, yaşanabilir bir tavan arasına sahip, feodal dönem evleri örnek alınarak yapılmış, 2 katlı sıradan bir kotekti. Dipnot. Cottage. Kulübe, ev. Çevirenin notu. Tavan arasında küçük yatak odaları bulunuyordu. Kısa bir süre önce yapılmış, dar bir gövde üzerine kondurulmuş eğimli kiremit çatısı, tuğladan bacasıyla bu ev, kısa bir süre önce inşa edilmiş olmasına rağmen yüzlerce yıl önce yapılanların tam bir kopyasıydı. Adanın tüm kentlerinde olduğu gibi Manchester'da da asırlar fantastik bir şekilde iç içe geçiyordu. Şömine fikri orta çağda doğmamış mıydı? 12. 14. yüzyılda çoban ile dokuma işçisinin ailesini etrafına topladığı, ağır ağır yanan odun ateşiyle sıcaklık yayan ocak, Kraliçe Victoria döneminde de insanları cezbetmeye devam ediyor. Küçük evlerde ve Karun kadar zengin İngiliz lordlarının can sıkıcı bir şatafata sahip çiftliklerinin taştan duvar çıkıntıları altında, Maria Stuart'ın oğlu, Birleşik İngiliz İskoç Devleti'nin kralı, doymaz bir safahat düşkünü Ay Jakob'un ziyafetler vererek, sarayda hizmet eden köylülerin getirdiği av ganimetlerinin, yaban domuzları, geyikler, ayılar, üzerinde kızartılmasını buyurduğu aynı kenevir sapları duruyordu. Friedrich, kısa bir süre önce kiraladığı küçük eve girdi. Mary Burns şehir dışındaydı. Ev sahibesi yaşlı kadın her gün odaları toparlıyor ve Engels'e yemek pişiriyordu. Kadın itici, çirkin bir yüze sahipti. Kemerli büyük burnu, kuşlarınki gibi kırmızımsı gözleri, çıkık çenesi, cılız boynu Friedrich'e Macbeth cadılarından birini anımsatıyordu. Ama ev sahibesi ürkütücü dış görünüşüne karşın öyle korkunç bir yaratık değildi. Birkaç yardımsever derneğe üyeydi. Tanrı'nın güzellik ve mantığın ta kendisi olduğuna inanıyordu. Tüm servetini papazına bağışlayacak, evini de sokak köpeklerinin bakımı için miras bırakacaktı. Kitapların tozunu alırken çalışma masası ve raflardaki düzeni altüst etmesi nedeniyle Friedrich ona cadı sıfatını uygun görmüştü. Önemli mektuplar ve belgeler karmakarışık bir kağıt yığınına dönüşmüş oluyor ve bu durum son derece özenli biri olan Engels'i öfkelendiriyordu. Yaşlı kadın o akşamda her zamanki gibi yemeği getirdi, şömineyi yaktı ve kiracısına tatlı rüyalar dileyerek gitti. Geceleri hava hissedilir bir şekilde soğuyordu. Friedrich gazeteleri alarak orta büyüklükteki şöminenin yanına oturdu. Arada bir ince odunlar atıyor ve sönmeye yüz tutan ateşi demirci çubuğuna benzeyen bir aletle canlandırıyordu. Büyük duvar saatleri oflaya puflaya güçlükle 9 kez çaldı. Engels hemen kalktı ve çalışma odası olarak kullandığı küçük odaya geçti. Yazı masasının üzerinde bir lamba yanıyordu. Ortam çok sessizdi. Uzaklarda bir yerde, belki de şehir bahçesinde çekirgeler cır cır ötüyordu. Bu beklenmedik canlı sesler Friedrich'in yüzünde bir gülümseme uyandırdı. Sadece soba ve çaydanlık eksik. Onlar da olsaydı Dickensvari bir cennetin en güzeline sahip olacaktık diye geçirdi içinden. Koltuğu çekip kitabını açarken. Fil dişi güzel bir bıçakla kitabın kapalı formalarından birini açan Engels, sökmekte biraz zorlanarak yüksek sesle Rusça okumaya başladı. O bulutlu Almanya'dan getirdi bilgeliğin meyvelerini, özgürlükçü düşleri. Düşleri sözcüğünü anlayamamıştı. Rusça sözlüğe uzandı. Anlamını defterine kaydetmek üzere sözcüğü aramaya başladı. Engels bir süredir Rusça ile ilgileniyordu ve yabancı dili öğrenmeye çok yatkın olduğu için çabucak ilerlemişti. Yevgeni Onegin'e hayran kaldı. Şimdiye dek çağdaş Rus edebiyatının olağanüstü zenginliği ve Puşkin hakkında çok şeyler duymuştu ama şimdi çoğunlukla orijinali cansızlaştıran çevirilere ihtiyaç duymadan eseri yazarın ana dilinde okuma olanağına kavuşmuştu. Sarsılmış, adeta büyülenmişti. Kurutulmuş bitki koleksiyonu, canlı çiçeğin güzelliği ve kokusu hakkında gerçek bir fikir vermez. Tanımadığım bir halkın nazım ve nesir eserlerinin de ancak orijinal dilinde okunduğunda gerçek tadına varılabilir diye düşünüyordu Engels. Zevkle ve olağanüstü bir özenle Rus dilini öğreniyor, Puşkin'in romanının eşsiz pasajlarını keyifle okuyarak dinlenebilmek amacıyla grameri bir kenara bırakıyordu. Engels bu uğraşların ardından küçüklüğünden beri meraklı olduğu askerlik bilimiyle ilgilenmeye başlıyordu çoğunlukla. Askeri haritaları, Bern Topçu Kılavuzunu, Monte Cuccoli'nin askerlik tarihini ve çok sayıda Almanca, Fransızca, İngilizce kitap inceliyordu. Özellikle İngiliz Napier, Fransız Jomini'yi ve Alman Clausewitz'i büyük bir dikkatle inceliyordu. Manchester'a taşındığından beri dikkatini daha çok Napolyon ve devrim savaşları kaynaklarını incelemeye yoğunlaştırmıştı. Bilginin her alanında olağanüstü bir titizlikle kendisini geliştirmeye çalışıyor, askeri tarihsel olayları anlamak ve doğru değerlendirmek için şu ya da bu ayrıntıyı yüzeysel bir şekilde tanımanın yetersiz olduğunu düşünüyordu. İlkel taktikleri, takviye teorisini, Boban'dan başlayıp tek tek küçük kale sistemleri, sahra takviyeleri, köprü türleri ve sonuçta tüm askeri disiplinlerin, tarihi silahların gelişimi, ilerlemesi ve onları kullanma metotlarıyla doğrudan bağıntılı olarak değişen askeri disiplinler ile biten her şeyi derinlemesine inceliyordu. Netleşmeye ihtiyaç duyduğu pek çok konuda topçu subayı arkadaşı Joseph Weidemeyer'e mektup yazıyor, ordu, tümen, kol ordunun yeni örgütlenme şekli, revir, askeri araç gereçler, top arabalarının çeşitli yapılış şekilleri hakkında sorular soruyordu. Steeler'ın büyük atlısı ve muharebelerin ayrıntılı betimlemeleri Engels'in çalışma odasındaki masa ve sandalyeler üzerinde duruyordu. Eğer sistematik bir tarzda çalışmazsan hiçbir ciddi sonuca ulaşamazsın diye tekrarlamayı seviyordu. Engels'in ilgilendiği, titizlikle ve derinlemesine incelediği her şey bir tek amaca hizmet etmeliydi. Proletaryanın özgürlük mücadelesine. Marx gibi o da yabancı dilleri bilmenin gerekliliğine inanıyordu. Bu düşünceden hareketle Çarlık Rusyası'nın gebe olduğu devrimci çatışmaları öngörerek sistematik bir şekilde Rus dilini öğrenmeye koyulmuştu. Bu arada doğudaki kargaşalıklar doğu dillerini bilmek gerektiği düşüncesine sevk etti onu. Farsça ona son derece kolay bir dil gibi geldi ve birkaç hafta içerisinde bu dilin yapısını kavradı. Engels'i askerlik konularını incelemeye iten, duyduğu özel ilginin yanı sıra gelecekteki devrimde ordunun oldukça önemli bir rol üstleneceği düşüncesiydi. Ona göre deneyimli, bilgili kumandanlar proletaryanın mücadelesi için yeterli olamazdı. Günümüzdeki subay kadrosu hakkındaki düşünceleri son derece olumsuzdu. Bu ayak takımını, diyordu Friedrich, kin dolu bir halde, Prusya subayları için iğrenç bir sınıf ruhu sarmış. Birbirlerinden ölümüne nefret ediyorlar. En küçük başarılar için okullu çocuklar gibi birbirlerini kıskanıyorlar. Ama sivilliğe ilişkin tam bir görüş birliği halindeler. Friedrich sabah erkenden özenle giyinip sade kahvaltısını yaptıktan sonra büronun yolunu tutuyordu. Tekstil fabrikasının işleri iyi gidiyordu. 1850 yılında işlenen 29 bin denk pamuğa karşılık 1851 yılında İngiliz pamuk endüstrisi haftada 3200 pamuk balyası işliyordu. Manchester özellikle Doğu Hindistan ve Çin'le çok yoğun ticaret yapıyordu. Engels derin bir nefes alarak büro ve fabrikanın evraklarına gömülüyor, öğlene tembellik saatine kadar çalışıyordu. Saat 1 ile 2 arasında Büyük Britanya'da iş hayatı duruyordu. Fabrikalar duruyor, bürolar ıssızlaşıyor, neredeyse tüm mağazalar kapanıyordu. Bu saatlerde İngilizler ikinci sıcak kahvaltılarını yapıyorlardı. Bu kutsal saatlerde klerkler, memurlar, küçük dükkan sahipleri, orta sınıfın çeşitli temsilcileri aceleyle büroların yakınındaki aşevlerine, ucuz lokantalara, meyhanelere yollanıyorlardı. Fabrikatörler, büyük mağaza sahipleri ve iş adamları ise faytonlarına kurularak evlerine yöneliyorlardı. Engels, her türden insanın gelebildiği küçük ucuz lokantaya girdi. Kendisine bir biftek ısmarladı ve yaşam kavramının kapsamına giren, her şeye karşı duyduğu tükenmek bilmeyen bir ilgiyle çevresindekileri incelemeye koyuldu. İnsanları yemek yerken izleyerek içinden gülümsüyor ve düşünüyordu. Küçük burjuvalarda dünyevi meşgaleden kopmanın keyfi sadece kilisede ve sofra başında bulundukları zaman görülüyordu. İngilizler İncil okurcasına ya da kelimeleri söndürerek dua mırıldanır gibi sessizce ve uyumlu halde yaşıyorlardı. Şımarıklıktan yoksun oluşları, kaliteye karşı hoşgörülü kalmaları ve pratik, rutin yemek alışkanlıkları İngiliz ırkının imrenilecek yönlerinden biridir. Çağdaş Britanyalılara bu özellik, toprak ve mücevher aramak için denizlerde dolaşan atalarından mirastır. Daha sonra Püriten ahlakı da oruç tutmayı ve sade yaşamayı öğütlemişti. Protestanlığın katı dogmaları boğaz düşkünlüğünü yok etmişti. Yemek sonraları sadece görünüşleri bakımından değişikliğe uğramış, karmaşık servis türleri ve çok sayıda masa süsleri ortaya çıkmıştır. Adalı şüphecilerin söylediğine göre İngilizler yemekte önlerine tabakta saman konsa bile yüzlerini buruşturmadan yerler. Yeter ki masada peçetenin yanı sıra öğle yemeği için vazgeçilmez saydıkları 4 bıçak, 3 çatal ve 2 kaşık eksik edilmesin. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında annesinin yemeğin yanında kendisine sunduğu çeşitli pudingler takvim yerini tutardı. Pudingin tatlı sosu haftanın şu ya da bu günüyle doğrudan bağıntılı olarak değişirdi. Ve Clerk artık yaşamı boyunca yarı otomatik bir şekilde alışık olduğu yemekleri seçerdi. Perşembeleri puding daima siyah renk üzümlü, pazarları ise yumurta ve elma soslu olurdu. Haşlanmış patates ile ot kadar tatsız olan Frank lahanası da taze balık gibi İngiliz yemekleri arasında yer alır. 16 çeşidi bulan dondurma İngiliz yemeklerinin şahı sayılır. Lokantaların çiçekler ve güvercinlerle süslü, etkileyici menülerinde de dondurmalara özel bir yer verilir. Menü, ilk bakışta yenilecek şeylerin listesi olarak değil de duygusal şairin envanter tarifi gibi görünür. Bahar, hayal, cennet, gül. Engels yemek paydosunun bitiminde bürodaki çalışma masasına dönünce not defterini açtı ve son görüşmelerinde Bayan Marks'a örgü için çeşitli renklerde pamuklu ip göndermesi gerektiği notunu gördü. Yumakları hazırladı ve kutuya yerleştirdi. Postaya vermek kalmıştı. Kapıcıyı çağırdı ve koliyi Londra'ya göndermesini istedi. Sonra da tekstil fabrikasının raporlarını incelemeye koyuldu. Babasının ortağı Peter Erman, gümüşümsü gri, kıvırcık saçlı, bronz yüzünde leylak rengi damarları seçilebilen, gösterişli, kuru bir ihtiyar, Engels'in masasına yaklaştı. Simyacıların aramaktan helak oldukları, hayat iksirinin etraflı reçetesi olan bu büyük buluşu, ünlü Hatha Yoga'yı okudunuz mu diye başladı ihtiyar. Friedrich, Erman'in kısa bir süre önce Hindistan'da kaldığını, yoga yöntemlerine ilgi duyduğunu biliyordu ve görüyordu ki tüm sabrını toplayıp tekstil sanayicisinin muhtat dersini dinlemesi gerekiyor. Biliyor musunuz Fred? Geçen yüzyıl baş gösteren çiçek hastalığı salgını sırasında İngiliz gemilerinde sadece ağzı açık bir şekilde uyuyan denizciler ölmüş. Çok ilginç sir diye şaşırdı Engels. Anlayamıyorum bunun nedenini. Yoksa bu hastalık ağız yoluyla mı vücuda giriyor? Jenner, çiçek hastalığına yakalanmanın nedenlerini başka şekillerde açıklıyordu. Onlar, burunlarıyla nefes almadıkları için öldüler. Siz nasıl soluyorsunuz oğlum? Burundan nefes almayı öğrenmek gerektiğini asla unutmayın. Bunun için sırasıyla her burun deliğine su çekilmesi öneriliyor. Bunun yanı sıra bilge yogalar, ruhsal sarsıntılar esnasında herhangi bir organımız bize itaat etmeyi reddederse, irade gücüyle onu yola getirmemiz gerektiğini keşfetmişlerdir. Biliyor musunuz, tüm üstün yogalar tek tek hücrelere hükmetme yeteneğine sahip. Bir ya da birkaç sözcüğü tekrarlayarak hücrelerinizin size boyun eğmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için sert bir sesle, okşayarak ya da döverek herhangi bir organınıza defalarca emri tekrarlamak gerekiyor. Örneğin, karaciğer, işine iyi bak, sen gereğinden fazla yavaşsın, senden memnun değilim, şimdi daha iyi çalışmalısın, çalış, çalış.